Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12.1400, Hicri Kameri 22, Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 3 Temmuz 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, kalıcı ıtır, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü ve Suudi Arabistan'da kültürel reformlar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ve Rusya arasında petrol ve enerji alanında işbirliğinin geliştirmesine vurgu yapıldı. Amerika, İran'a yaptırım listesinden 3 kişiyi çıkardı. Moskova, Amerika'nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine tam bağlı kalması gerektiğini bildirdi. Amerika, Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesine aldı. Teröristler Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal saldırı planlıyor. Rusya, Amerika'nın askerleri Afganistan'dan çekilerek Orta Asya ülkelerine yerleştirilmemeli açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İsviçre Cumhurbaşkanı İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ayetullah İbrahim Reisi'yi tebrik etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin bu mesajda Ayetullah Reisi'ye yeni görevinde başarılar dilerken, Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde İran ve İsviçre arasındaki iyi ikili ilişkilerin her zamankinden daha fazla gelişmesi temennisinde bulundu. İsviçre Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin bölgede istikrar ve refahı artırmak amacıyla İran ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu ve bunu herkesin çıkarına gördüğünü vurguladı. Parmelin, İsviçre'nin İran'ın barış ve güvenliği teşvik etmek için diyalog ve küresel işbirliğini güçlendirme çabalarını destekleyeceğini kaydetti. Bilindiği gibi 18 Haziran tarihinde İran'da düzenlenen 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini İran Yargı Kurumu Başkanlığı'nı yürüten Ayetullah İbrahim Reisi kazanmıştı.
Öte yandan Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran'da 18 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'e bir kutlama mesajı gönderdi. Kral Abdullah tebrik mesajında Ayetullah Reis'i tebrik ederek kardeş İran ve Ürdün arasında ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparak İran'ın gelişmesi ve ilerlemesinin artmasını temenni etti. Kral Abdullah mesajında İran milletine esenlikler diledi. İran Cumhurbaşkanı seçilen Reis'i İran halkından 18 milyondan fazla oy aldı ve oyların %62'si ile seçildi. Şu ana kadar onlarca ülkenin lideri Ayetullah Reis'e kutlama mesajı gönderdi.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zengene, OPEC Plus kararının İran'ın ihracatı artırma isteği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını vurguladı. İrna'ya göre İran Petrol Bakanı Zengene, OPEC Plus kararının İran'ın petrol ihracatını artırma isteğini etkilemediğini vurgulayarak, yaptırımlar kaldırıldığında en kısa sürede piyasaya geri döneceği istedi. 18. OPEC Plus toplantısının sona ermesinin ardından Zengene yaptığı açıklamada, toplantıda İran'ın petrol piyasasına dönüşü de ele alındığını belirterek, toplantının uzamasının nedeni bazı üyeler arasında kotaları konusunda çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandı dedi. İran Petrol Bakanı ayrıca bazı ülkeler adaletsizlik olduğunu düşünüyor ve bazıları daha fazla kota aldı dedi. OPEC Plus'ın 18. toplantısı ülkelerin bu hafta pazartesi günü video konferans yoluyla tekrar bir araya gelmesiyle sonuç alınamadan bitti.
İran'ın Moskova Büyükelçisi ve Rusya'nın Enerji Bakanı iki ülke arasında petrol ve enerji işbirliğini daha da geliştirmenin yollarını ele alan görüşme yaptılar. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali dün İran-Rusya Ortak İktisadi Komisyon Başkanı olan ve aynı zamanda Rusya Enerji Bakanı olan Nikolay Shulginov ile bir araya geldi. Görüşmede Celali iki ülke arasında önemli enerji projelerinin hayata geçirildiğini belirterek Şirik Termin Santrali devasa bir proje olarak İran ve Rusya'nın ortak projelerinden sadece biri dedi. İran'ın Rusya Büyükelçisi Sputnik aşısının ortak üretiminin bölgede ilk, dünyada ise 6. ülke olan İran'la bu çalışmalarına başlamasına da temasla iki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi durumda ve bu işbirliğinin her geçen gün daha da gelişeceğini umuyoruz dedi. Rusya Enerji Bakanı da iki ülkenin petrol, gaz, enerji, demiryolları ve barışçıl nükleer enerji alanlarındaki ortak proje ve işbirliğine değinerek İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğinin daha da genişlemesini umduğunu belirtti.
Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımlar listesinden 3 kişiyi çıkararak bu eylemin Tahran'a yönelik yaptırım politikalarıyla hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Cuma akşamı Amerikan Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan bilgide daha önce yaptırımlar listesinde yer alan ve şimdi listeden çıkarılan 3 kişinin isimlerine yer verildi. Bu kişilerin Daniel Behzad Ferdes, Mehzad Manuel Ferdes ve Muhammed Rıza Desfulyan olduğu ve Mahmut Sanayi Grup ve Mahmut Dizel Şirketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önce yaptırım listesine alındığı bildirildi. Reuters tarafından verilen habere göre Amerikan Hazine Bakanlığı Sözcüsü bu kişilerin yaptırım listesinden çıkarılmasının Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım politikasıyla hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi. Amerikalı yetkili ayrıca Amerika'nın eyleminin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için yapılan Viyana görüşmeleriyle de hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. 10 Ocak'ta Amerikan Hazine Bakanlığı, İslam Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs gücüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle İran'ın eski 3 petrol yetkilisiyle 7 kişi, 4 şirket ve 1 gemi olmak üzere 2 ismin yaptırım listesine alındığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Amerika'nın bu hamlesine tepki göstererek Biden, Trump'ın izinden gitmek yerine yaptırımları etkin ve doğrulanabilir bir şekilde kaldırarak Trump'ın azami başarısızlığından vazgeçmeli dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tamamen geri dönmesi gerektiğini bildirdi. İRNA Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif Reşit El-Zeyani ile ortak basın toplantısında Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi, Washington'un anlaşmaya ve Güvenlik Konseyi kararına yönelik taahhütlerinin tam olarak yerine getirmesi şeklinde olmalıdır dedi. Rusya Dışişleri Bakanı nükleer anlaşma görüşmelerinde kayda değer ilerleme olmasına rağmen henüz bir anlaşmaya kesin olarak varılmadığını da söyledi. Lavrov sözlerinin devamında şöyle dedi. Batı nükleer anlaşma çevresindeki durumu anlaşmayı değiştirmek ve İran'a farklı bir şekilde dayatmak için kullanmaya çalışıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da dün Moskova'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakan Yardımcısı Enrico Mora ile bir araya geldi ve nükleer anlaşmayı ele aldılar. Rusya Dışişleri Bakanlığı iki tarafın İran'ın nükleer programıyla ilgili durumu çözmek için kapsamlı ortak eylem planını uygulama umutlarını ele aldığını bildirdi. Nükleer anlaşma ve Avrupa Birliği temsilcileri anlaşmanın etkinleştirilmesi ve Amerika'nın anlaşmaya muhtemel dönüşü hakkında görüşmek üzere son birkaç aydır koordinatör olarak Viyana'da bir araya geliyorlar. Nükleer anlaşmayı canlandırma müzakereleri Viyana'da 6 turluk yoğun ve devam eden müzakerelerin ardından tamamlanmak üzere.
Güney Afrika'daki 42. Durban Uluslararası Film Festivali uzun metrajlı ve kısa film yarışmasında iki İran filmine ev sahipliği yapacak. İsna Ajansı'na göre bu film festivalinde İran'ı uzun metrajlı filmler bölümünde temsil eden yapımcı Mecid Bersüker'e ait Bulutlu Yağmur filmi festivalde 34 ülkeden filmler ile yarışacak. Bu arada Durban Festivali'nin kısa eserler yarışmasında Hüseyin Tahrani'nin yapımcılığını yaptığı ve yönetmenliği Hesam Hamidi'ye ait olan Tahran'da Günü Katliamı filmi yer alıyor. 1979'dan beri faaliyet gösteren Durban Uluslararası Film Festivali, Güney Afrika'nın en eski ve en büyük film festivalidir. 42. Güney Afrika Durban Film Festivali 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.
Türkiye'de yaşayan İranlı öğrenciler, İran'daki üniversitelere girmek için İstanbul ve Ankara'da dün düzenlenen üniversite sınavı için ter döktüler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Muhammed Ferazment, İran üniversitelerine giriş sınavı bu yıl ikisi Türkiye'de olmak üzere 10 ülkede 11 alanı yapılıyor dedi. Bu arada dün İran üniversitelerine giriş için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de de imtihan düzenlendi. İmtihanlara çok sayıda İranlı öğrenci katıldı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı adresinde yer alan anlık verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 232.782 COVID-19 testi yapıldı. 4.891 kişinin testi pozitif çıktı. 55 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 697 oldu. 5.352 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5.305.856'ya yükseldi. Test sayısı 61.236.294'e ulaştı. Vaka sayısı 5.435.831, vefat sayısı da 49.829 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı %3,7, yatak doluluk oranı %52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %61,5, ventilatör doluluk oranı %28,1, ortalama teması tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı %99,9 olarak kayda geçti.
Amerika, Suriye'de Sultan Murat Tümeni'ne destek veren Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesine aldı. Böylece ilk kez bir NATO üyesi ülke bu listeye alınmış oldu. Amerika, 2021 İnsan Kaçakçılığı raporunda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesine aldı. Raporun tanıtımıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin Suriye'de çocuk asker yetiştiren ve kullanan Sultan Murat Tümeni'ne maddi destek sağladığının tespit edildiğini söyledi. Amerikalı yetkili bu tümen Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu şemsiyesi altında faaliyet gösteren bir Suriyeli silahlı gruptur. Türkiye hükümeti Sultan Murat Tümeni'ne Türk topraklarından geçiş dahil olmak üzere maddi destek sağlamıştır dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Libya'da da çocuk askerlerin kullanımının söz konusu olduğunu ifade etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Kaçakçılığı raporundaki bu suçlamaya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamada Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı insan ticareti raporunda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini arttırdığı teyit edilmektedir. Buna rağmen güvenilirliği şüpheli bir takım sivil toplum kuruluşları raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır denildi. Dışişleri açıklamasında Amerika'ya da suçlama getirildi. Dışişleri Bakanlığı Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK, PYD, YPG terör örgütüne silah yardımı dahil aleni destek veren Amerika'nın Türkiye'ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve ikiyüzlülüğün en çarpıcı örneğidir ifadesine yer verildi.
İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke olan Türkiye'nin bu uluslararası anlaşmadan resmi olarak geri çekildiği 1 Temmuz gününde kadınlar başta İstanbul olmak üzere birçok ilde protesto gösterisi düzenlediler. İstanbul'da kadınların buluşma yeri Beyoğlu'ndaki tünel meydanı oldu. Saat 18'de başlayan protesto gösterisinden saatler önce polis bölgede geniş güvenlik önlemleri almaya başladı. İstiklal Caddesi boyunca tüm sokaklara barikatlar yerleştirilirken cadde ve civarında 4 toma konuşlandırıldı. Polis eylemcilerin toplanmasını hem de tünel meydanından İsveç konsolosluğunun önüne kadar yürüyüşe izin verdi. Kadınlar yalnız İstanbul ve İzmir'de değil Edirne, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Şanlıurfa, Balıkesir, Muğla gibi şehirlerde de protesto gösterileri düzenledi.
Ermenistan'a giren bir Türk tırından 97 kilo eroin ele geçirilirken tırın şoförü tutuklandı. Ermeni Halk Radyosu'nun internet sitesine göre Ermenistan Devlet Gelir Komitesi'nin İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi bu miktarda uyuşturucunun bu ülkenin insan ticaretiyle mücadele görevlileri tarafından keşfedilen kamyonda 119 paketi yerleştirildiğini duyurdu. Habere göre ele geçirilen eroinin değerinin 11 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde mahkeme terör suçlamasıyla tutuklu bulunan 14 Ermeni askerle ilgili nihai kararını verdi. ABA Haber Ajansı'na göre Ermeni askerleri sınır yasalarını ihlal etmek ve Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında terör eylemi düzenlemekle suçlandı. Bakü Ağır Suçlar Savcısı 2 Ermeni asker için 5 yıl, diğer 12 kişi için her birine 2'şer yıl hapis cezası verdi. Habere göre üçlü barış ilanından sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılmış topraklarına 62 Ermeni asker girmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti güçleri tarafından tutuklanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar iki ülke arasında Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşmasıyla nihayet sona erdi.
Siyonist İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinli protestoculara gerçek ve plastik mermiyle ateş açma sonucu yüzlerce Filistinli yaralandı. Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Bita kasabasında dün yüzlerce Filistinli cuma namazından sonra İsrail yerleşim sitelerini protesto etmek için gösteri yaptı. İsrail askerleri onlara gerçek ve plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistin Kızılay'ı en az 8 Filistinli'nin plastik mermilerle, 2 Filistinli'nin gerçek mühimmatla yaralandığını, 240'tan fazla Filistinli'nin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi. Bu arada Siyonist güçler Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tobas kentine de saldırdı. Orada çok sayıda Filistinli'yi yaraladılar. Öte yandan Kudüs için Avrupalılar topluluğu tarafından yayınlanan veriler, Filistin topraklarında adeta terör estiren işgalci İsrail'in Haziran 2021'de işgal altındaki Filistin topraklarında yüzlerce hak ihlali gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Topluluk tarafından aylık olarak yayınlanan İhlaller raporunun bu ayki sayısında işgal güçleriyle Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere ve özel mülklerine yönelik gerçekleştirdiği baskın, saldırı, hak ihlali, yıkım ve tutuklama gibi hukuksuzluklara dikkat çekildi.
Suriye'deki Rus uzlaşı merkezi teröristlerin Suriye kuzeyindeki İdlib ilinde yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığını duyurdu. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Vadim Kulit, teröristlerin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığı yürüttüğünü söyledi. Kulit, Heyet Tahrir-i-Şam örgütünün İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde kimyasal madde kullanarak provokasyon gerçekleştirmeye hazırlandığı bilgisini aldıklarını ifade etti. Kulit'e göre teröristler insani yardım örgütü olarak lanse edilen beyaz mihferler üyeleriyle birlikte yaklaşık 10 varil kimyasal kamyonla Harimköy yakınlarına getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Amerika'nın askeri birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi sürecine ilişkin bu süreç Amerika ve NATO'nun askeri altyapısının Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi sürecine dönüşemez ve dönüşmemelidir dedi. Rus RIA haber ajansına Afganistan'daki durumu değerlendiren Kabulov, mevcut durumdan çıkmanın tek yolu Taliban dahil ülkenin en büyük etnik siyasi güç temsilcilerine katılımıyla yeni bir koalisyon hükümetinin kurulmasıdır. Ancak Afganistan'daki tarafların kendi aralarında anlaşması gerekiyor ifadelerini kullandı. Kabulov bu süreç Amerika ve NATO'nun askeri altyapısının Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi sürecine dönüşemez, dönüşmemelidir. Bu konuda Washington'a çeşitli seviyelerde sinyal verdik. Bu sinyali duyacaklarını umuyorum ifadelerini kullandı.
Bağdat Operasyon Karargahı Komutanı, Bağdat Havaalanı çevresinde çok sayıda roket atar bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bağdat Uluslararası Havalimanı bu zamana kadar defalarca kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Lübnan'daki iktisadi protestoların nedenleri başlığını taşıyor. Lübnan'da 8 ayın ardından hala kabinenin belirlenememesi sonrasında bu ülkedeki ekonomik protestolar gitgide artıyor. Son bir haftada Lübnan'ın farklı bölgeleri kötü ekonomik durumu protesto eden halk gösterilerine sahne oldu. Lübnan'daki ekonomik duruma bakıldığında ülkenin hala ekonomide bir gerileme süreci yaşadığı görülüyor. Şu anda ana sorunlar arasında yakıt kıtlığı, artan döviz fiyatları ve ülkedeki kötü elektrik durumu yer alıyor. Akaryakıt yetersizliği benzin istasyonlarının önünde uzun benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu. İnsanlar sokakları kapatmış ve bu davranış bir güvenlik sorununa ve ordu ile halk arasında çatışmalara yol açmıştır. Lübnan Merkez Bankası yakıt maliyetinin %85'ini sübvansiyon olarak ödüyor ve karşılamaya çalışıyor. Lübnan günde 12 milyon litre yakıt tüketiyor. Yakıta ek olarak elektrik kesintileri yeni bir halk protestoları dönemini şekillendiriyor. Lübnan elektrik santralleri çalışmalarıyla yeterli elektrik üretemiyor. Yazın havaların çok sıcak olduğu düşünüldüğünde elektriğin olmaması sadece işleri kapatmakta kalmamış, insanların rahat ve huzurunu kaçırmış ve bu da siyasi sistem konusunda insanları öfkelendirmekte önemli bir etken haline gelmiştir. Bununla birlikte ülkenin mevcut ekonomik sorunlarının temelinde Lübnan ulusal para biriminin keskin devalüasyonu yatmaktadır. Lübnan lirası değer kaybetmeye devam ederken Lübnan'daki her bir Amerikan dolarının fiyatı yaklaşık 18 bin Lübnan lirasına yükselmiş ve Lübnanlı yetkililer hem enflasyonu kontrol etmekte hem de halkın yakıt ihtiyacını karşılamakta başarısız kalmışlardır. Lübnan ulusal para biriminin değer kaybetmesi sadece Lübnan'daki ekonomik kurumların kapanmasını yoğunlaştırmakla kalmamış, aynı zamanda Lübnan halkının yaşam koşullarını kötüleştirmiştir.
Bu sorunlara ek olarak hükümetlerin borç krizi de Lübnan ekonomisi için büyük bir sorun haline geldi. Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın borcunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %50'sine eşit olduğunu ve dünyanın en yüksek borçlarından biri olduğunu açıkladı. Lübnan ekonomisinin borç krizi bataklığına batması Lübnan'ın mali dengesini alt üst etti. Özellikle de temel ihtiyaç maddelerinin ithalatı alanında artık finansal ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi ve Lübnan'da ağır bir bütçe açığına yol açtı. Diğer önemli bir nokta ise Lübnan ekonomisinin gelir kaynaklarının da son 10 yılda kesilmiş olmasıdır. Lübnan ekonomisi büyük ölçüde turizme, dış yardıma, finans sektörünün parasallaşmasına ve Fars Körfezi Arap ülkelerinden gelen bağışlara dayandığı söylenmelidir. Batı Asya bölgesinde özellikle de Suriye'de son 10 yılda yaşanan geniş çaplı şiddet, Batı Asya'nın gelini olarak bilinen Lübnan turizmi sektörünü de etkiledi ve koronavirüs ile birlikte bu endüstri yok oluş eşiğine geldi. Aynı zamanda ülkedeki siyasi durum, özellikle de Batı yanlısı kanadın konumunun zayıflaması, Fars Körfezi'ndeki Arap ülkelerinin Lübnan'a yaptığı dış yardımların durdurulmasına ve büyük ölçüde azalmasına neden oldu. Lübnan'da göçmenlerin ülkeye dolar üzerinden havaleleri de Batı Asya'daki şiddet ve Lübnan'ın iç durumundaki şiddet nedeniyle keskin bir şekilde düştü. 4 Ağustos 2020'de Beyrut limanında meydana gelen patlamanın hem ekonomi hem de siyaset üzerinde büyük etkisi oldu. Patlama, Hasan Diab'ın kabinesinin istifasına ve kabine oluşumu krizin oluşmasına yol açtı. Lübnan'da son 8 ayda yaşanan siyasi çalkantı ve Lübnanlı siyasi gruplar ve yetkililer arasındaki ihtilaflar bu ülkede kabine oluşumu krizinin devam etmesine neden oldu. Bu durum Lübnan'ın ekonomik sorunlarının ağırlaşmasında da önemli bir faktör oldu. Tüm bunlar Lübnan ekonomisinin dengesinin bozulmasına ve ülkede yeni bir halk protestoları turunun oluşmasına yol açtı.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Kuzey-Güney Koridorunun pilot aşamasının başlaması etrafında. Çalkantılı bir sürecin ardından iç ve bölgesel sorunların ve engellerin ortadan kaldırılmasıyla stratejik Kuzey-Güney Koridoru pilot aşamasında test sürecine başladı. Bu bağlamda Finlandiya'nın Helsinki kentinden Hindistan'a yola çıkan ilk konteyner treni harekete geçti. Bu tren Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ulaşıp ardından İran üzerinden Hindistan'a gidecek. Söz konusu tren 34 konteyner kağıtla 7200 kilometrelik yolu kat ederek Hindistan'a ulaşmak istiyor. Bu hususta Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi temsilcisi Vükar Bayramlı şöyle dedi. Bu pilot aşamasında olan bir proje olup Kuzey-Güney Uluslararası Taşımacılık Koridoru üye ülkelerinin demir yolları operatörlerinin yakın işbirliğiyle uygulanmak istenen bir proje. Projenin hedefi yük taşıma ve taşımacılık sürecinin 6 haftadan 3 haftaya düşürülmesidir. Kafkasya'dan Fars Körfezi yani Batı rotası, Orta Asya'dan Fars Körfezi yani Doğu rotası ve Hazar Denizi'nden Fars Körfezi yani merkez rota olmak üzere 3 ana rotanın da aktifleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoru mevcut yüzyılda dünyanın en önemli küresel projelerinden biri. Kuşkusuz Kuzey-Güney Koridoru'nun öneminden ötürü bu koridor İpek Yolu ile rekabet eder hale gelecektir. Uluslararası Kuzey-Güney Koridoru'nun oluşturulması anlaşması Eylül 2000'de İran, Rusya ve Hindistan makamları arasında St. Petersburg'da imzalanmıştı. Böylece ekonomik ve ticari işbirliklerin geliştirilmesinin yanı sıra Hindistan ile Avrupa arasındaki mesafenin İran aracılığı ile kısaltılması planlandı. Bu önemli transit koridoru İran, Rusya ve Hindistan yanı sıra 10 ülkeyi daha üye olarak kabul etti. Yeni üyeler arasında Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna, Belarus, Oman ve Suriye yer almaktadır. Bulgaristan'da gözlemci üye olarak bu önemli koridorun bir parçası olmak istiyor. Bu projenin hayata geçirmesinden güdülen amaç Hint Okyanusu'ndan ve Güney Doğu Asya'dan Rusya ve sonuçta Avrupa'ya yolun Fars Körfezi, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti aracılığı ile kısaltılmasıdır.
Hali hazırda Güneydoğu Asya ülkelerinden Avrupa'ya ve tersi istikametindeki taşımacılık Süveyş Kanalı, İstanbul'da Çanakkale Boğazlar aracılığı ile 45 gün içerisinde yapılmaktadır. Halbuki Kuzey-Güney Koridor üzerinden bu süre 25 güne kadar azaltılacaktır. Aynı zamanda Kuzey-Güney Koridoru yardımı ile bu koridordaki taşıma kapasitesinin yıllık olarak 20 milyon tona kadar artırılacağı belirtilmektedir. Kuzey-Güney Koridorunun eşsiz özellikleri ve öneminden dolayı Rusya, İran'ın bu projesine katılan ilk ülkeydi. Bu hususta Alexis Tolyarov şöyle diyor: sözü geçen demir yolu hattının inşası bölgesel taşımacılığın geliştirmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden de Rusya bu demir yolu hattının inşası için büyük ilgi gösterdi ve hazır olduğunu da bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti 2004 yılında Kuzey-Güney Koridorunun kullanıma açılması ve tamamlanması için ortak şirket bile kurdular. Kuzey-Güney Koridoru projesi çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti topraklarında 300 kilometre uzunluğunda yeni bir demiryolu hattının inşa edilmesi planlandı. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa bu önemli iletişim ve taşımacılık koridorunun hizmete açılması ile Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticari halkanın oluşturulduğu söylenebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 12 Teyir 1400, Hicri Kameri 22 Zilkade 1442 ve Miladi 3 Temmuz 2021 Cumartesi. Otuz üç yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Teyir 1367'de Airbus tipi bir İran yolcu uçağı uluslararası hava koridorunda iken İran'ın güneyindeki Bandar Abbas Dubai istikametinde Fars Körfezi semalarında iki füzenin hedefi oldu. Bu füzeler o sıralarda Fars Körfezi'nde Amerikan donanmasına ait olan Filo'ya bağlı Vincennes savaş uçağından fırlatıldı ve bu vahşi saldırıda uçakta bulunan 298 yolcu hayatını kaybetti. Böylece korkunç bir cinayet daha işlendi ve Amerika tüm uluslararası kuralları hiçe saydı. Amerika savaş uçağının çok gelişmiş radar ve bilgisayar sistemlerine sahip olmasından dolayı Amerika yetkililerinin bu vahşi saldırının hatalı bir şekilde yapıldığına dair iddiasının tamamen yalan olduğunu ve kasıtlı bir şekilde bu cinayeti işlediğini ortaya koydu. Bu olaydan sonra Amerikalı yetkilileri İran milletini açıkça ithamda bulunarak saldırıyı yapan Filo'nun kaptanına cesaret madalyası taktı ve böylece bu cinayeti resmen himaye ettiğini ilan etti. ...51 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Teyir 1349'da Müslüman alim, fakih ve değerli El-Kadir kitabının yazarı Allame Abdülhüseyin Emini vefat etti. Hicri Şems'i 1281'de Tebriz'de dünyaya gelip çocukken mezhebi bir ailede ve kendi döneminde önde gelen alimlerden olan değerli babasının yanında büyüyen Allame Emini, ilk eğitimini bitirdikten sonra dini alandaki tahsilini tamamlamak için Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na gitti. Gençken yüksek düzeyde zekaya sahip olup kendi döneminin önde gelen alimlerden olan Şeyh Abdülkerim Hayri ve Mirza Muhammed Hüseyin Naini'nin derslerinden feyizler alması neticesinde içtihat derecesine ulaştı. Allame Emine'nin ilk eseri Fazilet Yolundaki Şehitler adlı kitabıydı. Ancak onun en değerli eseri El Kadir fi Kitab vel Sene adlı eserdi ki o bu kitabı telif etmek için Hindistan, Suriye, Türkiye, Mısır ve Irak'a seferler düzenlemek zorunda kaldı. Allame Emine hayattayken Necef'te büyük kütüphaneyi kurdu. ...97 yıl önce bugün Hicri Şems'i 12 Tir 1303'te İranlı özgürlükçü şair ve gazeteci Mirzade Eşki katledildi. Eşki'nin edebi duyguları ve şevki, vatanseverlik ve reformcu ve aynı zamanda özgürlükçü duyguları ile iç içeydi ve bu yolda da kendine feda etti. ...906 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Zilkade 536'da Kur'an-ı Kerim'in geniş şaplı tefsiri olan Mecmu'ul Beyan adlı ünlü tefsir telif çalışmaları son buldu. Bu ünlü kitap Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden olan ve İran'ın önde gelen alim Şeyh Tebersi tarafından kaleme alınıp fazilet, zühd ve fıkıh, hadis ve tefsir dallarında emanetdar bir şahsiyedir. Eminul İslam yani İslam'ın emanetdarı ünvanı ile meşhur oldu. Şeyh Tebersi birçok eser kalem almıştır ki onlardan her birisi İslami marifin önemli kaynaklarından sayılarak bunların en önemlisi Kur'an-ı Kerim tefsiri olan Mecmu'ul Beyan eseridir. Bu kitap edebi ve yazım biçimi aşılarından büyük önem veriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Kur'an-ı Kerim celselerinin artması ve karelerin de Kur'an'ı kelimelerin anlam ve muhtevasına ayrıca uygun şekilde okumalarını tavsiye ediyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Kur'an'ı celseleri arttırın. Yapabildiğiniz kadar Kur'an'ın öğrenimini ve öğrenimini arttırın. Kur'an'ın anlamları, Kur'an'ı kavramları, bunları canlandırın. Ben bunları aziz tilavet edenlere ki bugün ne güzel ki tilavet eden bazı beyler bunu çok iyi riayet ettiler, arz ediyorum ki okuma kalitesinde Kur'an'ı ayetlerin anlamlarını kafanızda canlandırın. Tıpkı iyi ve hoş konuşan bir spiker, örneğin bir şiir okuduğunda o kelamın tüm anlamı dinleyici için canlanacak şekilde kelimelerin eda ettiğinde, örneğin bugün bizim hoş konuşan sunucumuz gibi iyi sohbet ettiğinde iyi şiir okuduğunda, iyi konuştuğunda, kelimeleri kendinin uygun tarzı ile eda edince, bu kelimede tüm anlam ve içeriğinin tümü dinleyiciye aktarılıyor ve dinleyici bunu alıyor. Kur'an tilaveti de böyle olmalı. Bu kelimede var olan tüm anlamı yüksek okumak ve aheste okumak ve yükselmek ve alçalmak ve ses ve telaffuz değişimi ile kendini muhataba sunması gerekiyor. Tabii ki Kur'an'ın anlamını bilenlere. Öyleyse Kur'an dilini öğrenmek gerekir. Ne kadar mümkün ise Kur'an diliyle ünsiyet kurun. Kur'an ile ünsiyeti olanlar, birçokları Arapça'da okumamışlar. Fakat Kur'an'ı okurken anlamını anlıyorlar. Sınıfta ve müfredatta Arapça eğitimi almamış, fakat Kur'an ile o kadar ünsiyet kurdular, tekrarladılar ve Kur'an'ı ayetleri okudular ki, Kur'an'ı açtıklarında ve bir ayet okuduklarında ayetin anlamını anlayın, birçok kişi gördük. Fazla ünsiyet ile ayetlerin anlamı anlaşılabilir. Kur'an ile bağlantımız arttırılmalıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili kısa programımız Kalıcı Itır'ı dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak belirtilmiştir.
Bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde hepinizin bildiği çilek hakkında sizlere kısaca bilgiler aktaracağız.
Çilek kırmızı ve parlak rengi, eşsiz tadı ile birçok kişi tarafından sevilen ve doğada en az 6000 çeşidi bulunan ilkbahar ve yaz aylarının en popüler leziz ve hoş kokulu meyvelerinden biri olarak kabul edilebilir. Leziz meyvelerden olan çilek, kendine has tadı ve görüntüsüyle dünyada en sevilen meyvelerden biri olmaya ilaveten birçok tatlı, kek, marmalat, reçel, dondurmalar, smoothie'ler ve meyve salatalarının vazgeçilmez parçasıdır. Doktorlar harika lezzetinin yanı sıra çileği kalp, beyin, bağışıklık sistemi, görme, kemik, cilt ve saç sağlığı için yararlı olan besin değeri zengin bir kaynak olarak görüyorlar. Çilek ayrıca çeşitli kanser türleri ile mücadelede kan şekerini ve tansiyonu düzenlemede rol oynar.
Çilek ihracatının dünya pazarındaki payı en az 2,6 milyar dolardır. En büyük ihracatçı ülkeler ise İspanya, Amerika, Meksika ve Hollanda'dır. FAO tarafından yayınlanan istatistiklere göre Çin 3 milyon 793 bin ton çilek üretimiyle dünyada bu meyvenin ilk üreticisidir. Çin'in ardından Amerika ve Meksika sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. İran da bölgenin ve dünyanın en önemli çilek üreten ülkeleri arasında bulunuyor. İran'ın batısındaki Kürdistan ili ülkenin en büyük çilek üreticisi ve hatta kutbu olarak kabul ediliyor.
En son istatistiklere göre İran'da üretilen çileklerinin %80'inden fazlası Kürdistan'da üretiliyor. İran'ın kuzey ormanlarında yaban çileği bolca bulunur. Halen Mazandaran ili Kürdistan'ın ardından İran'da çilek yetiştiriciliğinde ikinci sırada yer alıyor. Halihazırda Rusya, Irak ve Fars Körfezi ülkeleri, örneğin Birleşik Arap Emirlikleri, İran çileğinin en iyi müşterileri arasındadır.
Çilek, İran'ın özellikle kuzey, kuzeybatı ve batısı başta olmak üzere ülkenin çeşitli dağlık bölgelerinde yabani olarak yetişen bir meyvedir. Tabii ki İran'ın farklı bölgelerinde çeşitli çilek türleri yaygın şekilde yetiştiriliyor. Çilek görüntü olarak otsu bir bitkidir. Dalları yatay ve dikeydir. Dikey türü yüksekliği yaklaşık 8 ila 15 santimetre ve ucunda da çileği bulunuyor. Açık yeşil renkli yaprakları dişli 3 küçük yapraktan oluşur. Çiçekleri beyaz ve toplu halde 2 ila 5'li veya hatta daha fazladır.
Çilek meyvesi çok lezzetli, tonik, iştah açıcı, yatıştırıcı ve vitamin bakımından zengindir. Büyümesi ve çoğaltılması sadece tohumlar tarafından değil, aynı zamanda bitki kökleri tarafından yapılır. Bu tarz çoğaltmada bitkinin sürünen gövdesinden çıkan kökler daha uzakta toprağa giriyor ve kısa süre sonra yeni bir bitki yetiştiriyor. Çileklerin kimyasal bileşimi farklı cinslerine, meyvenin yetişme zamanına ve yerine tamamen olgun veya nispeten olgun olmasına göre değişiyor.
Tedavi açısından çileğin kökleri, yaprakları ve meyveleri farklı özelliklere sahiptir. Hoş bir tadı olan çilek, hafif müsil, iştah açıcı ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. Tedavi amaçlı belirli miktarda tüketilen çilek, bağırsak fonksiyonlarını güçlendirme ve bazı kronik kabızlıkların tedavisinde etkilidir. Çünkü çileğin tüketilmesiyle besinlere ilaveten, kalsiyum ve demir gibi bazı yararlı minerallere ilaveten, emilebilen fosfor ve bol miktarda C vitamini kazanılır. Bu nedenle tüberküloz hastaları, anemisi olanlar ve nakahat döneminde olanlar için tüketilmesi tavsiye edilir ve faydalıdır. Çilekte bol miktarda antioksidanlar ve polifenoller mevcuttur. Bu yüzden kalbin korunması ve sağlığı için ideal bir besin sayılır.
Çilek kan dolaşım sistemini koruyan ve bu meyvenin kırmızı renkte olmasını sağlayan antosiyaninler içerir. Böylece atar damarlarda plak oluşumunu engelleyebilir ve ayrıca kan basıncını da düzenleyebilir. Çilek, yüksek kan yağlarını ve kötü kolesterol olarak da bilinen LDL seviyelerini düşüren yüksek miktarda pektin lifi içerir. Çilek, her ikisi de yüksek tansiyonu düşürmek için iyi olan potasyum ve magnezyum açısından da zengin bir meyvedir.
Çilek diğer antioksidanlarla birlikte nişastalı gıdaların sindirimini azaltmaya yardımcı olan gallik asit içerir. Aynı zamanda nişastalı bir yemekten sonra yüksek kan şekeri seviyelerini kontrol eder. Üstelik tip 2 diyabetli hastaların kan şekeri seviyelerini kontrol etmelerine de yardımcı olur. Adeta C vitamini deposu olan çilek bu sebepten dolayı insanı kolon ve yemek borusu kanserlerine karşı korur.
Çilek de bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Yapılan son araştırmalara göre ise çilek, kanser önleyici özelliklere de sahip olan fistin adı verilen özel bir madde içerir. Aslında fistin, vücutta çeşitli işlemlerle üretilen serbest radikallere de etkisiz hale getirir. Bu etkili madde ayrıca vücudun sinir dokusunun gelişimine ve güçlendirilmesine yardımcı olur. Böylece beyin zevali ve öğrenme güçlülüğünün ilerlemesini önler.
Çileğin toprak üzerinde farklı gübre parçacıkları, toz ve toprak, parazitlerin tohumları, mikroplar ve benzeri maddelere bulaşması nedeniyle birçok hastalığın kaynağı olabilir. Bu yüzden tüketilmeden önce çok iyi yıkanmalı. Mümkünse bir saat boyunca tatlı suda bekletilmeli ve tekrar yıkanmalıdır.
Çilek yaprakları ve kökleri kabızlık ve idrar söktürücü etkiye sahiptir. Çay gibi demlenmiş yaprakları idrar söktürücüdür. Bitkinin yaprak ve köklerinden yapılan çilek çayı çok lezzetlidir. Demlenmiş bu çay kanı temizler, vücut organlarının çalışmasını düzenler ve sinirleri yatıştırarak gevşetir. Kaynatılan çilek kökü ve yaprakları da boğaz ağrısının giderilmesi için gargara olarak kullanılır. Çilek bitkisinin kurumuş yapraklarından büyük ve iltihaplı sivilce ve enfeksiyonlu yaraları da iyileştirmede etkili olan bir pansuman ilacı hazırlanır.
Dış kullanımda da eskiden beri yüz lekelerini gidermek için çilek suyu veya ezilmiş hali cilde sürülmesi yaygın bir uygulamadır. Bazı durumlarda cilt sağlığı üzerindeki yaraları ve bol etkilerinden faydalanmak için taze çilek suyu biraz sütle karıştırılarak yüze sürülür ve birkaç saat sonra gül suyu ile yıkanır. Cilt üzerindeki etkisi cildi ölü hücrelerden arındırmak ve cildi temizlemek için önemli bir madde olan ve çileklerde bulunan alfa hidroksi asitten kaynaklanmaktadır.
Çilek meyvesi ayrıca koyu lekelerin azaltılmasında faydalı olan salisilik asit ve gallik asidi içerir. Salisilik asit cildi ölü hücrelerden arındırırken gözenekleri de sıkılaştırır. Önemli olan ve unutulmaması gereken konu ise çileğin tüm olumlu ve faydalı özellikleriyle bazı kişilerde alerjiye neden olmasıdır. Bu yüzden de mideleri hassas olan kişiler ve ürtikler, egzama, astım gibi alerjik hastalıkları olanlar yemekten kaçınmalıdır. Muhterem dinleyiciler, bu programımızda da sizler ve sağlığınız için yararlı bilgiler aktardığımızı dileyerek hepinize Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözüm isimli dizi sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın direnişe paralel olarak Filistin'de referandum düzenlenmesi önerisinin hukuki siyasi mahiyetini ele alacağız.
Filistin sorununun siyasi niteliği ve buna bağlı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının kendi kaderini belirleme planının hukuki politik yapısı uzmanlar ve araştırmacılar tarafından vurgulanan noktalar arasındadır. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halit Kaddum ise Filistin meselesinin siyasi olduğuna inanıyor.
Siyonist rejim İsrail meseleleri uzmanı Hüseyin Ruyveran bu planın bir krize siyasi bir çözüm olduğuna ve kriz yönetimi çerçevesinde olduğuna uyulduğuna inanıyor ve şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Tabii ki İran planın hukuki yanları da vardır. Öte yandan İran uluslararası standartlara 194 sayılı karar da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler kararlarına kendi kaderini tayin, self-determinasyon hakkı gibi Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ilkelerine ve referandum gibi demokratik ilkelere uygun olarak karşı tarafa meydan okuma niyetindedir. Siyonist rejimi Filistin halkının haklarına saygı duysun diye böyle bir meydan okuyor. İran İslam Cumhuriyeti dini liderinin varsayımı, Siyonist rejimi sömürgeci güçlerin kararı sonucu oluştuğu ve bu arada İngiltere'nin kilit rol oynadığı ve bazı Yahudileri Filistin'e taşıdığı ve sonradan yerleştirdiği yönündedir. Ama bu gayrimeşru rejimin kurulması tüm Yahudiler tarafından onaylanıyor mu? Bunun böyle olmadığı söylenmelidir. Ortodokslar, Netureyi, Kartalar veya Siyonizm karşıtı dindar Yahudiler ve Samiriler gibi birçok Yahudi Siyonizmin kökenlerine temelden karşıdırlar. Dolayısıyla bu plan siyasi bir çözüm olarak hukuki bir plan olup amacı Filistin krizini barışçıl ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak çözmektir.
İran'ın Filistin'de referandum önerisi yasal bir tasarımdır ve tamamen medyatik veya siyasi bir bakış açısına sahip değildir. Operasyonel ve sahada hayata geçirilme planı hazırlanmış ve ilk tasarımlar bu planın uygulanabilir olduğu gerçeğine dayandırılmıştır. Tabii ki mevcut durumda bu mümkün olmayabilir ancak yasal bir sorumluluğu vardır. Ancak siyasi ve medyatik yaklaşımlar ile ele alınması da mümkündür. Bu planın siyasi ve medyatik gücünün göstergesi, Batılıların bu konu ile karşı karşıya gelmesi ve bu konuya sessiz kalması ve karşıya çıkmasıdır.
İran'ın eski Lübnan Büyükelçisi merhum Rukun Abadi, hatıralarında Lübnan ziyareti sırasında birkaç Avrupa ülkesinin büyükelçileriyle Filistin'de bir referandum konusunda görüştüğünü, bunu memnuniyetle karşıladıklarını ve bunu tamamen demokratik olarak nitelendirdiklerini yazmıştır. Ancak pratikte ve icraat zamanı sırasında planın İsrail'i ve işgalci rejimi ortadan kaldırmak olduğunu iddia ederek itiraz ettikleri şimdi görülmektedir. Aslında Batılıların bu itirazları nedeniyle bu planın tamamen yasal ve uygulanabilir olduğu söylenmelidir. Bu planın nihai hedefi Filistin için uygulanabilir ve pratik bir çerçevenin hazırlanmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti Filistinlerin haklarını elde etmeleri için bir plan ortaya koymuş ve amacı Filistin halkının haklarını iade ettirmek ve Siyonist rejimi demokrasi yoluyla devirmektir. Zaten dünyanın bütün ülkelerinde seçimler vatandaşlık hakları esas alınarak yapılması buna zemin hazırlamaktadır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin önerdiği Filistin'de ulusal referandum planı temel bir siyasi hukuki plandır. Bu planın temeli de uluslararası hukuka dayanmaktadır. Bir toplumun kaderini belirlemeye yönelik referandum hem Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan bir haktır. Buradan hareketle İran'ın önerdiği referandumun uluslararası hukukta bir dayanağı olduğu söylenebilir. Ancak uluslararası örgütlerdeki etkili hükümetler tarafından konsensüs ve hoşgörüyle karşılanması gereken siyasi bir plandır.
İran'da Arap dünyası konusunda uzman olan Musaddık Pur da referandum planının hukuki politik niteliğine vurgu yapan İran planının uygulanabilir ve Batı dünyasının belirlediği standartlara uygun olduğuna inanan uzmanlardandır. Birleşmiş Milletler Anlaşması dahil uluslararası kurallara uygun bir plan olduğunu düşünüyor. Ona göre İngiltere'nin vesayeti söz konusuydu ve yerli halkın rızası olmadan Filistin topraklarını başkalarına devretme hakkına sahip değildi. Aslında İran'ın bu planı insan hakları iddiacılarının gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktadır. Bu plan uluslararası topluma ve kamuoyuna Batı'nın uluslararası standartlara uymadığını kanıtlıyor.
Filistin'in geleceğini Filistin halkının belirleyeceği ulusal bir referandum planı uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. Filistin sahnesinde ve Filistin halkının Siyonist rejimle beraber rol oynayan büyük ve güçlü ülkeler dünyanın diğer ülkelerine Filistin'deki çatışmayı sona erdirmek için plan sunmuşlardır. Bunların sonuncusu 100 yılın anlaşması olan Amerika planıdır. Arap ülkelerinin bu konudaki planı ise Arap Barış planıdır.
Filistin meselesinin ana aktörlerinden biri olarak İran, Filistin meselesinin barışçıl çözümü için bir plan sunmuştur. Bu planın asıl odak noktası Yahudiler, Müslümanlar ve Hristiyanların da dahil olmak üzere Filistinli yerli halkların katılımıyla Filistinlerin bal rolde olmasıdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı nezdinde İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi projesi olarak tescillenen bu proje İran Dışişleri Bakanlığı tarafından dünyaya tanıtılmaya çalışılmaktadır.
Bu bağlamda Kahire'deki İran'ın çıkarlarını koruma ofisinin siyasi uzmanı şuna inanıyor. Yasal olarak silahlı veya silahsız herhangi bir işgalci rejime karşı çıkmak, meşru müdafaa hakkı temelinde tamamen kabul edilebilir. Böylece bu tür bir rejime karşı direnme stratejisi yalnızca siyasi deneyim temelinde değil, aynı zamanda hukuk temelinde de haklı görülebilir. Ancak İran, referandum önererek Batı demokrasisinin mantığına ve halkın oylarının kabulüne gireni kapıları araladı.
İran İslam Cumhuriyeti planının doğası öyledir ki İslami yönlerin yanı sıra demokratik ilkelere de uyulmuştur. İran direniş söyleminin amiral gemisidir ve şüphesiz devrimin temel ideallerinden biri olan Filistin dış politikasının temel direklerinden biri olmaya devam edecektir. İran'ın kapsamlı bir direniş söylemi vardır.
İran'da Batı Asya meseleleri konusunda kıdemli uzman Dr. Seyyid Rıza Sadrul Hüseyin'i bu planın doğasının en önemli yönü ile ilgili şöyle düşünüyor. Bu planın doğasını değerlendirmek istiyorsak, bu planın insani, hukuki, siyasi bir plan ve medyatik olduğunu söylemeliyiz. Bu planın farklı boyutları bu konunun farklı bölümlerini içerebilir. Tüm bu boyutlar sonunda Filistin'in asıl sahipleri olan Filistin halkının haklarını karşılayacaktır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Filistin'deki ulusal referandum planının niteliğine ilişkin açıklamaları oldukça nettir. İslam İnkılabı rehberi siyasi bir çözüm peşinde koşarken direnişe yani askeri ve lojistik desteğin devam etmesine açıkça vurgu yapmıştır. Yani direniş ve cihat alanında silah ve askeri bilgi yoluyla, diplomasi, siyaset ve uluslararası hukuk alanında ise referandum yoluyla Filistin halkını ve Kutsal Kudüs'ün kurtuluşu idealini desteklemek hedef olarak belirlenmiş ve paralel olarak ele alınmıştır.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın Filistin meselesine yönelik çözümü isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suudi Arabistan'da kültürel reformlar.
Muhterem dinleyiciler, Suudi Arabistan'da kültürel reformlar isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Muhammed bin Salman döneminde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen kültürel reformları ve mevcut durumu farklı yönleriyle ele almaya çalışacağız.
Suudi Arabistan'ın kültürel atmosferi, Arap kültüründen ve özel bir İslam kültürü okunuşu ve yorumlanışından çok etkilenmiştir. Genel olarak son derece fırkacı, muhafazakar, geleneksel ve aile odaklı bir toplumdur. Yüzyıllardır Arap medeniyetinden ve İslam mirasından birçok tavır ve gelenek türetilmiştir. Ancak 1970'lerde fakir bir göçebe topluluktan zengin bir petrol üreticisine dönüştüğü için kültürü de hızlı bir şekilde değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklik, iletişim devrimi ve yabancı burslar gibi çeşitli faktörlerden de etkilenmiştir.
Suudi kültürünün bileşenlerinden biri de aile ve aşiret ilişkileridir. Doğal olarak bu mesele, kabilecilik ve babadan oğula geçme şeklinde yönetilen Ale Suud rejiminde daha belirgindir. Aşiret topluluğunun yapısı ve Suud yönetici ailesi ile aşiret liderleri arasındaki iki yönlü ittifak, Bonyad kabilesinin bu aileye itaat etmesine yol açmıştır. Suudi kültüründeki geleneksel öğretilere ve inançlara ek olarak kabile şeyhliğine itaat ve saygı ve geleneksel hiyerarşi gibi sosyal yapı, ülkedeki vatandaşlık kültürünün pekiştirilmesinde etkili olmuştur. Petrolün keşfinden ve çıkarmasından sonra bile rantçı yönetimin ekonomik modelinin uygulanması nedeniyle topyekün petrol ekonomisi ve artan petrol gelirleri sayesinde Ale Suud rejimini toplumdan ve farklı sınıflardan tam bağımsızlık olarak iktidarda istediklerini uygulamasına imkan tanıdı.
İslam, Suudi Arabistan'ın tek resmi dinidir. Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi Hanbelidir. Suudi Arabistan'da diğer Sünni ve Şii mezheplerin takipçileri de yaşıyor. Suudi Arabistan'daki mezhepsel ve fırkacı değerler kültürü ve siyaseti de etkiliyor. Suudi Arabistan'da Şiiler dahil olmak üzere dini azınlıklar ayrımcılığa uğruyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Düşünce ve İfade Özgürlüğü alanındaki özel raportörü Frank Laro, 2010 ve 2011 raporlarında Suudi Arabistan'daki ifade ve inanç özgürlüğünün çok sayıda ihlaline değindi.
Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü alanındaki özel raportörü Frank LaRue, azınlıklar da dahil olmak üzere pek çok kişinin görüşlerini ifade ettikleri için gözaltına alındığını ve işkence gördüğünü belirtti. İnsan Hakları Konseyi özel raportörü, Ahsa Şii cemaatinin üyelerine yönelik sosyal ayrımcılığa da atıfta bulundu. Özel okullarda veya ana okullarında çalışmalarına izin verilmediğini ve uluslararası bir kuruluşta bakan, belediye başkanı, diplomat veya hükümetin resmi temsilcisi gibi belirli görevlerde bulunmalarının yasak olduğunu da vurguladı.
Her toplumun yarısı kadınlardan oluşur. Suudi Arabistan'daki kadınlara gelince, ülkenin kadınlara yönelik bariz ayrımcılığının uluslararası toplumun da dikkatini çektiğini söylemek gerekir. Yakın zamana kadar kadınlara araba kullanma hakkı, eğitim hakkı, oy kullanma hakkı verilmemiş ve toplumun bu kesiminin diğer birçok hakkı son yıllara kadar yasaklanmıştır.
Suudi hükümetinin çoğu durumda haklarını tanıdığı ancak kadınları bu haktan mahrum bırakarak ikili politikaları yürüttüğü görülmektedir. Suudi yasaları kadınların öğretme ve hemşirelik dışında herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklıyor. Camiler dahil bile kadınların halka açık toplantılara katılımı çok sınırlıdır. Suudi kadınların evden çıkarken bir mahrem erkekle beraber bunu yapması bekleniyor. Hatta seyahat konusunda kadınların mahrem erkekler yanlarında olmadan seyahat etmelerine izin verilmediği bilinmektedir.
Ali Suud rejiminin iç toplumsal protestolar ve siyasi özgürlük talepleri karşısındaki en önemli aracı baskıdır. İran'da bir üniversite profesörü olan Mecid Abbasi bu konuda şöyle yazıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı bu ülkede iç protestoların yayılmasını önlemek için Almanya'dan 200'den fazla gelişmiş Leopard tank satın aldı. Uzmanlara göre bu tanklar kont gerilla görevlerinde kullanım için yüksek bir kabiliyete sahiptir.
Suudi Arabistan'ın 1967, 1982 ve 1985 tarihli ulusal güvenlik yasası, resmi hükümet politikalarına karşı çıkanlara ağır cezalar verilmesini kararlaştırmıştır. Kitaplarda, gazetelerde ve başka herhangi bir şekilde hükümete yönelik açık bir eleştiri suç sayılmaktadır. Siyasi etkinliklerde ve süreçlerde hükümet dışı siyasi grup ve kuruluşlara eğilim, protesto etme ve protestoya teşvik etmek suç sayılıp ulusal güvenliğe yönelik ihlalci girişim sayılır. Basın ve ifade, inanç özgürlüğü ile ilgili suçlar El-Mebahis adlı bir mahkemede ele alınır. Suudi Arabistan'ın neredeyse tüm yerel basını hükümet veya kraliyet ailesinin üyeleri tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla Ali Suud rejiminin halka yönelik en önemli stratejisi yalnızca siyasi ve sosyal özgürlüklerin kısıtlanması değil, bu ülke halkının kişisel özgürlüklerini de etkileyen baskı uygulamaktır.
İfade özgürlüğü için yaratılan böylesine boğucu bir atmosferle Suudi Arabistan'daki medya tamamen kraliyet kontrolünde ve sarı bilgiler içeriyor. Suudi Arabistan'ın en ünlü gazetesi merkezi Londra'da bulunan ve Avrupa, Batı Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtılan El Şark El Afsat'tır. Son yıllarda prensler veya kraliyet ailesinin üyeleri tarafından birçok önemli uyduğu ağ ve kanalı da satın almıştır. Bunlardan en önemlisi Londra merkezli devasa NBC tabanlı medya holdingidir. Temel olarak son 10 yılda Suudi Arabistan İslam dünyasının zihniyetini ve Suudi Arabistan'ın batı gözündeki zihniyetini şekillendirmek için televizyon, uydu, radyo reklamcılığına ve propagandacılığına büyük yatırım yapmıştır.
Suudi Arabistan halkı işten eğitime ve sağlık hizmetlerine kadar geçim kaynaklarının her alanında hükümete güveniyor. Geleneksel Suudi sosyal adetleri refah ve istikrar karşılığında rejime bağlılığı gerektiriyor. Suudi Arabistan 2030 belgesiyle ekonomik, siyasi ve sosyal reformları sürecini başlatmıştır. Suudi kabinesi 25 Nisan 2015'te politik ekonomisini reform etme planını onayladı. Ancak bu belgede ifade edilenin aksine Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu adlı ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm programının uygulanmasının ilk adımlarında çok başarılı olmadığı görülüyor. Pek çok uzmanın ve uluslararası kurumun 2030 rüyası ile Suudi Arabistan'ın mevcut ekonomik ve sosyal gerçekliği arasındaki net uçurumun hissedildiğini belirtmesi dikkat çekici bir durumdur. Pek çok uzman, Bin Salman'ın Suudi Arabistan'da ekonomik reformları uygulamadaki başarısı konusunda kötümserdirler.
Suudi Arabistan 2030 vizyonu esas olarak bir ekonomik reform programıdır. Ancak aynı zamanda sosyal ve kültürel hedeflerde gütmektedir. Bu nedenle bu belge sanat, eğlence, spor, sivil toplum kuruluşlarının tanıtımını ve Suudi ulusal kimliğinin güçlendirilmesini de kapsamaktadır. Öte yandan bu programda önerilen iddialı reformlar Suudi toplumunda yeni sosyal, kültürel ve politik gerilimler yaratmadan gerçekleştirilemeyeceği de kesindir.
Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan'da Kültürel Reformlar isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Gelecek bölümde bu belgenin doğasını ve içeriğini, karşılaşabileceği engelleri, hedeflerini ele alacağız.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İsviçre Cumhurbaşkanı İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanı seçimlerine kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti. İran Petrol Bakanı Bijan Namdar-Zengin'e OPEC Plus kararının İran'ın ihracatı artırma isteği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını vurguladı. İran'ın Moskova Büyükelçisi ve Rusya'nın Enerji Bakanı iki ülke arasındaki petrol ve enerji işbirliğini daha da geliştirmenin yollarını ele aldılar. Amerika Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımlar listesinden 3 kişiyi çıkararak bu eylemin Tahran'a yönelik yaptırım politikaları ile hiçbir ilgisi olmadığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Amerika'nın nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tamamen geri dönmesi gerektiğini bildirdi. Güney Afrika'daki 42. Durban Uluslararası Film Festivali uzun metrajlı ve kısa film yarışmasında iki İran filmine ev sahipliği yapacaktır. Türkiye'de yaşayan İranlı öğrenciler İran'daki üniversitelere girmek için İstanbul ve Ankara'da dün düzenlenen üniversite sınavında ter döktüler. Türkiye'nin koronavirüse son durum. Türkiye'de son 24 saatte 223.782 COVID-19 testi yapıldı. 4.891 kişinin testi pozitif çıktı. 55 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 461 olarak kayıtlarda yer aldı. Amerika Suriye'de Sultan Murat tümenine destek veren Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesine aldı. İlk kez bir NATO üyesi ülke bu listeye alınmış oluyor. İstanbul ve İzmir'de kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi protesto ettiler. Ermenistan'a giren bir Türk tarından 97 kilogram eroin ele geçirilirken tırın sürücüsü tutuklandı. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.